Meraklısına bilimden herkese iyi akşamlar. Bu bölümümüzde tarih konuşacağız. Tarihçi Profesör Doktor Zafer Toprak'ın bu yıl çıkan Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi başlıklı kitabını ele alacağız. Kitap, Cumhuriyet'in kuruluşunun arkasında yatan düşünce dünyasını inceliyor. Çok önemli bir özelliği var. Kitabın ana kaynaklarından biri Çankaya Kitaplığı'ndaki kitaplar. Ve kitapta 30'larda Atatürk'ün sofrasına konuk olmuş kişilerin tanıklıklarına da yer veriliyor. Mustafa Kemal'in özellikle 30'lu yıllarda ulus devlet inşası sürecindeki yeni insan tahayyülünü anlamaya çalışacağız. Çok kıymetli konuğumuz Bilim Akademisi Aslı üyesi Zafer Toprak'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Şükran.
Tekrar sizi ağırlamak güzel. Bir önceki stüdyomuzdaydı. Umarım bir sonraki de yine stüdyomuzda olur. Şimdilik ne
Evet.
yazık ki uzaktayız. Kitabınızı sizden dinleyelim. Siz kitabı Atatürk'ün bilgi dağarcığını, bilgi birikimini sorgulayan arkeolojik bir çalışma olarak değerlendiriyorsunuz. Bu nasıl bir kitap ve Atatürk'le ilgili yazılmış bütün diğer kitaplardan farkı nedir?
Şimdi Şükran, ben bu kitap üzerinde 12 yıldır falan çalışıyordum. Ve bu süre içerisinde kitaba bir giriş niteliğinde 7 tane kitap yayınladım. Yani bunlar ön çalışma olarak gündeme geldi. İşte antropolojiydi, popülizmdi, kadın haklarıydı. Bütün bunlar aslında bu tür bir kitap için bir hazırlık evresini oluşturuyordu. Şimdi bu kitabın senin de belirttiğin gibi ana özelliği arkeolojik bir çalışma olması. Biz buna entelektüel arkeoloji diyoruz. Nedeni de aslında Atatürk'ün zihinsel yapısını irdeleyebilmek için bir ölçüde yazdıkları, çizdikleri, işte konuşmaları, söylevleri, demeçleri ve yakın çevresinin onun hakkında ki diyelim görüşleri, yorumları, bütün bunları elden geçirme fırsatı buldum. O yüzden çok zaman aldı. Şimdi tabii bu kitabı yazışımın temel nedenlerinden biri de aslında genellikle Atatürk'ü biz bir zabit olarak, bir komutan olarak biliyoruz. Atatürk'ü Cumhuriyet'in kurucusu olarak biliyoruz. Siyasi kimliğiyle ön plana çıkartıyoruz. Ama Atatürk'ün bir kültür adamı olarak, bir entelektüel olarak birikimini aslında çok geri planda tutuyoruz. Oysa bence Türkiye'nin, çağdaş Türkiye'nin oluşumunda Atatürk'ün entelektüel kimliğinin çok önemli bir rolü var. Bugünkü laik cumhuriyetimizin temelleri aslında bir noktada onun entelektüel kimliğinin bir ürünü olarak değerlendirmek gerekir. O nedenle kitap aslında ağırlıklı olarak 30'lu yıllara odaklanıyor. 30'lu yıllara diyorum çünkü Atatürk'ün yaşamında kitapta da belirtildiği gibi üç ayrı evre gündeme gelebiliyor. Daha doğrusu şimdiye kadar yazılmış biyografilere baktığım vakit bu biyografilerde Atatürk'ün işte yaşamının hangi evreleri ön plana çıkıyor ve bunlara ne kadar bir ağırlık veriliyor buna odaklanıyorum. Genel bir tasnife baktığımız takdirde Atatürk'ün özellikle 1919'a kadar ki yaşamı yani Samsun'a kadar ki benim zabit Atatürk dediğim evredeki yaşamı %30 civarında bir yer işgal ediyor. Ardından Samsun'a çıkış var ve 1927 Kongresi'ne kadar yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kongresi diye bilinir ama aslında ilk kongresidir. Çünkü kongre toplandığı sırada Gazi ilk kongrenin Sivas kongresi olduğunu ifade etmiştir. O nedenle ilk kongre olarak gazetelerde yer almasına rağmen bundan böyle ikinci kongre olarak addedilmiştir 1927 kongresi. Ve o kongreye kadarki evresi, yani 1919 ile 1927'ye kadarki evre, onun siyasi kimliğinin ön planda olduğu bir evre. Ardından harf devrimiyle başlayan yepyeni bir evreden söz etmemiz mümkün. Bu evre de aslında Atatürk'ün Cumhuriyet'in yeni insanını inşa etmek için verdiği uğraş. Atatürk şunu görüyor. Evet, Cumhuriyet ilan ediliyor. Reformlar yapılıyor, laik bir takım reformlar yapılıyor. Seküler nitelikte hukuk reformları gerçekleştiriliyor ama toplum öyle bir günde değişmiyor. Yani 600 yıllık bir geçmiş var geride. Bunun tortuları var. Bunların giderilmesi son derece zor. Yani bir noktada kültür kodlarının değişmesi gerekiyor. İşte 1928'den sonra Atatürk'ün gayreti bu kültür kodlarını değiştirmeye yönelik. Neden diye sorarsan eğer, niye bu tarihe kadar veya bu tarihten itibaren daha farklı bir alana yöneliyor diye sorarsan, Atatürk 1924'ten beri bir takım sağlık sorunları var. Aslında daha önce de var ama özellikle 27'de nutku yazarken bu çok daha bariz bir şekilde ortaya
yani
çıkıyor.
Yani siyasetten bu el eteği çekme aslında sağlık sorunu yüzünden.
Siyasetten tam elini eteğini çekmiyor ama siyaseti kültür politikaları üzerinden yürütmeyi yeğliyor. Yani daha az aktif olarak, yani Atatürk'ün söyle ve demeçlerine baktığın vakit bunu da net bir şekilde görüyorsun. Birdenbire Atatürk'ün o eski belagat sanatı, yani kitlelerin önündeki konuşma sanatının geri plana çekildiğini görüyorsun. Yani Atatürk'ün söyle ve demeçlerinde ben cilt cilt bunların oranlarını verdim. Aslında 28 sonra yapmış olduğu konuşmalar çok sınırlı. En önemlisi tabii 10. yıl nutku çok önemlidir. Hepimiz için çok önemli bir nutuktur. Ama onun dışında bir takım meclis açılış konuşmaları vardır. Onlar da uzun konuşmalar değildir. 1937'deki uzun bir konuşmadır. Ama o da Celal Bayar'ın hazırladığına inandığım bir konuşma içeriği nedeniyle. O uzunca bir konuşmadır ama onun dışındakiler çok kısadır. Daha çok diplomatik misyonların kabulü sırasında yaptığı konuşmalar ya da yurt dışından gelmiş gazeteciler gibi onlarla yapmış olduğu konuşmalar bir şekilde yer almaktadır söylem ve demeçlerde.
Yani böyle bir siyasetten çekilme ve artık bu yeni insanı şekillendirme ve bu yüzden de entelektüel faaliyetlere vakit ayırma döneminden bahsediyoruz değil mi son yılları?
Evet. Yani siyasetten çekildiğini söylemek yanlış olur. Siyasette gene vardır ama asıl zamanını kültür politikalarına ayırmıştır.
Hocam ve çok kısa bir zamandan bahsediyoruz bu arada. Yani bütün memleket
10 yıldan söz ediyoruz. Evet, 10 yıldan söz ediyoruz. Hatta o tür Atatürk üzerinde yazılmış öyle biyografiler vardır ki aslında 1927'de falan bitirirler biyografiyi. Yani ileriye gitmezler bu nedenle. Şimdi tabii benim asıl dikkatimi çeken husus Atatürk'ün Çankaya kitaplığı oldu. Ve çıkış noktam Çankaya kitaplığıydı. Çünkü Çankaya kitaplığı kendi dönemine göre son derece zengin bir kitaplık. Ve bu kitaplar son derece güncel kitaplar aynı zamanda. Ve şunu gördük, özellikle Bilal Şimşir'in yapmış olduğu, diplomat tarihçi Bilal Şimşir'in yapmış olduğu çalışmalardan, Atatürk'ün sürekli yurt dışına kitap siparişinde bulunduğunu gözlemledik. Hatta ölüm döşeğinde iken bile 1938'in ortalarında da Atatürk'ün yurt dışına kitap siparişi verdiğini görüyoruz.
Yani dönemin en güncel de kütüphanesi orası öyleyse.
Evet, en güncel, yani Türkiye'de bulunmayan başka mekanlarda bulamayacağınız kitaplardan oluşuyor. Ve bu kitapların içeriğiyle Atatürk'ün uygulamaya soktuğu reformlar arasında çok yakın bir bağ kurabiliyoruz. Bunu nasıl kuruyoruz? Çünkü bu kitapların bir kısmı şerhlenmiş durumda, bir kısmı altları çizilmiş durumda, kenara bir takım notlar alınmış durumda. Bunların izi sürüldüğü vakit konuşmalarında bu tür kitaplardan esinlendiğini söylememiz mümkün olabilir.
Çok heyecan verici ve zengin bir kaynak gibi geliyor kulağa. Evet. Şu anki kitaplığın durumu nedir?
Efendim, sizi duymadım.
Kitaplığın peki şu anki son hali nedir, durumu nedir, erişim nasıl?
O Anıtkabir'de bulunuyor kitaplık. Yani nispeten iyi korunmuş bir kitaplık diyebilirim. Tabii ki zaman içerisinde, çünkü Çankaya'da daha sonra farklı devlet reisleri de bulundu. Ama bizim gördüğümüz bu kitapların getiriliş tarihlerine baktığımız vakit, üstlerindeki tarihlere baktığımız zaman bunların Atatürk döneminde kazanımlar olduğunu, zaten belirttiğim gibi Atatürk'ün icraatıyla bu kitaplar arasında bir yakın bağ olduğunu söylemek mümkün. Hatta evet, öyle kitaplar var ki, mesela örnek vermem gerekirse Atatürk'ün 1927'de nutku yazarken okuduğu bir kitap. H.G. Wells adlı ünlü bir yazarın tarih kitabı. Outline of History, Tarihin Ana Hatları adlı bir kitap. Bunu okuduğu vakit Atatürk kitabı fasikül fasikül ayırıyor ve çevresinde Fransızca bilen ne kadar müderris, yani o gün için profesör varsa, bunlara dağıtıyor ve bir an önce bu kitabın Türkçe'ye kazandırılmasını istiyor. Ve nitekim çok kısa bir süre içerisinde bu dünya tarihi niteliğindeki bu kitap 5 cilt olarak 1927 ve 28 yıllarında yayınlanıyor. Sonra ne oluyor? Bu kitaptan yola çıkarak biz Türk tarih tezini inşa ediyoruz. Yani bu denli yakın bir bağ var. Yani Türk tarih tezinin ana hatları ve 30'lu yıllarda tarih anlayışımızın giderek antropolojiye ve arkeolojiye yönelmesinde bu kitabın ağırlığı çok büyük. Nitekim o tarihlerde Afet Hanım'ın konuşmalarına baktığımız vakit veya 1932 Kongresine baktığımız vakit bu kitabın aslında esin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Daha da ilginç bir örneğini vereyim sana.
Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin arkasındaki o düşünce dünyasını bize göstermiş oluyor bu kitaplık. Bunun için çok iyi bir kaynak gibi görünüyor. Az önceki bu zamanını, Atatürk'ün hayatını ayırmaya geri dönecek olursak, bu son 10 yıldan bahsediyorsunuz. Son 10 yıla odaklanmış oluyorsunuz. Ama anlatılarda, tarih anlatısında aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ömür boyunca bu değişiklikleri yapmaya da hazır olduğu gibi bir anlatı vardır hep. Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Yani özellikle harbi öğrencisi olduğu yıllardan itibaren bu nasıl gelişmiş bir düşünce dünyası?
Şimdi tabii Atatürk'ün bu kitaplığı bize geleceğe yönelik birikimini veriyor. Aynı zamanda bu kitaplık önemli ölçüde eski Türkçe kitapları da içeriyor. Böylece geçmişi de gözlemlemek mümkün olabiliyor. O nedenle benim yazdığım kitap aynı zamanda Türkiye'de düşünce tarihinin geçmişine de yönelmiş oluyor. O yüzden kurucu felsefenin evrimi diyorum, evrim sözcüğünü kullanıyorum. Kitabı tersten okuduğunuz vakit bu kitap bir Türkiye'deki entelektüel tarih olarak da görülebilir. Tanzimat'tan sonra yayınlanan, sosyal ve beşeri bilimlerde yayınlanmış belli başlı kitapları da ele alan, değerlendiren bir kitap. Çünkü bizim Tanzimat sonrası genç Osmanlılar olsun, Atatürk'ün nesli olan Jön Türkler olsun, aslında Batı kaynaklı bir takım birikimden esinlenmiş ve onlardan yararlanarak kendi düşünce yapılarını şekillendirmiş kişiler. Yani o nedenle biz Cumhuriyet'i anlayabilmek için aydınlanma çağına gitmemiz gerekiyor. Fransız devrimini görmemiz gerekiyor. 19. yüzyılın inişli çıkışlı bir takım evrelerini gözden ırak tutmamamız gerekiyor. Ve tabii 1870 sonrası 3. Cumhuriyet Fransa'sına bakmamız gerekiyor ve bu evrede Radikal Parti'nin etkinliğini bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim meşrutiyet yıllarında ve cumhuriyet yıllarında çevirilerimizin çok önemli bir kısmı 3. Cumhuriyet Fransa'sının entelektüellerinin yazmış olduğu eserler. Ve bu eserler Atatürk'ün kütüphanesinde yer alıyor ve Atatürk bu eserlerden yararlanarak bir takım reformların gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Bu mesela siyaset yıllarında okuduğu kitaplar özellikle bize neler söylüyor? Siz kitabınızda da konuşmasındaki bir Rusu alıntısından bahsediyorsunuz ve bunu çok önemsiyorsunuz anladığım kadarıyla. Onu bize biraz
tabii Şükran, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde hukukun çok önemli bir yeri var. Ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldığı evrede yeni bir devletin kurucu felsefesinin ne olması gerektiği konusunda kafa yorulmaya başlanıyor. Hatta Sakarya Savaşı sırasında Atatürk'ün Russo'nun sosyal sözleşme mukabele, içtimai mukabele adlı kitabını okuduğunu görüyoruz. Ve 1 Aralık 1921'de çok önemli bir konuşması vardır ki bu kurucu felsefeyi de oluşturur. Benim kitabımın hukuk bahsine giren ilk bölümünün başına aldığım bir alıntıdır. Bu alıntı aslında Russo'nun Toplumsal Sözleşme adlı kitabından özümlenmiş bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. Yani bu denli önemlidir Russo'nun görüşleri. Atatürk'ün yeni bir toplum inşa etme sürecinde. Çünkü bu görüşler, özellikle iki noktayı vurgulamam gerekir bu hususta. Biri ulusal egemenlik kavramı, hakimiyeti milliye. Bunu büyük ölçüde Russo'dan esinlenerek ifade eder o tarihlerde. İkinci husus ise güçler birliği kavramı. Yani
hocam bu çok ilginç. Yani okurken benim de en çok dikkatimi çeken noktalardan biriydi. Yani şu an için oldukça tartışmalı kabul edebileceğimiz, Türkiye siyasetinin bugünü için de çok tartıştığımız bir durum ve Atatürk güçler birliği taraftarı olduğunu anlatıyor o dönem.
Şimdi şu var, Atatürk'ün önünde bir yakın tarih var. Meşrutiyet yılları. Ve bu meşrutiyet yılları özgürlükle başlıyor. Bildiğiniz gibi. Hatta ilan-ı hürriyettir 1908 devriminin adı. Ve bir tür parlamenter rejim ihdas edilmiştir. Yani ikinci meşrutiyet dediğimiz anayasal düzen ihdas edilmiştir. Çok partili bir rejime geçilmiştir. Daha sonra her ne kadar İttihat ve Terakki'nin tahakkümü ağırlık kazansa da. Ve imparatorluk bir ölçüde Birinci Dünya Savaşı ile birlikte sönüp gitmiştir. Atatürk geçmişe bakarak aslında imparatorluğun bu tür bir sonuca varmasını güçler ayrımına bir şekilde fatura ediyor. Bunu bu şekilde görüyor. O nedenle aslında Gazi Montesquieu'yu de çok iyi biliyor. Montesquieu bildiğiniz gibi güçler ayrımını bir şekilde savunan bir yani yasama, yargı, yürütme bunları ayrı güçler olarak ele alan bir görüşü vardır. Ama bundan uzak duruyor ve özellikle yeni yani milli mücadelenin yürütülmesi için güçlerin bir arada tutulması gerektiğine inanıyor. Ve bu gücün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerektiği vurgulanmakta. Nitekim bildiğimiz gibi meclis hükümeti iktidarı diye de nitelendirebiliriz o tarihlerdeki siyasi yapılanmayı. Onun üzerine inşa edilmiştir. Yani bütün bakanları meclis teker teker görevlendirir. Yani şimdiki gibi tepeden değil bilakis tabandan bunlar göreve gelirler. Ayrıca yargı da mesela istiklal mahkemeleri filan tamamen meclisteki mebuslardan oluşmakta, milletvekillerinden oluşmakta. Yani böyle bir anlayışla yola çıkılmıştır. Ve bu da bir gerekçe olarak buna bir ölçüde dış güçlere karşı yek vücut bir tavır içerisinde olunması gerektiği tezinden yola çıkmıştır. Çünkü dış güçler devamlı Türkiye'deki siyasi yapıyı bölmeye yönelik bir çaba içerisindedir. Nitekim Lozan'a bildiğiniz gibi hem Ankara hem İstanbul çağrılmıştır. Bu nedenle zaten saltanat kaldırılmıştır 1 Kasım 1922'de. Yani bu yek vücut olma ilkesi aslında Türkiye'nin dışa karşı olan bir birliktelik anlayışının ürünüdür diyebiliriz.
Buradaki bir Türkiye tahayyülü ve bir yeni insan tahayyülüyle ilgili en çok merak edeceğimiz şeylerden biri de din anlayışı ve laiklikle ilgili oluyor. Bugün için de hala tartışmalı olarak süren konular bunlar. O zaman kitaplık bize Atatürk'ün bu konudaki tahayyülüne ilişkin neler söylüyor?
Şimdi tabii Atatürk'ün reformları gerçekleştirme sürecinde birçok kez yalnız kalmıştır. Bunu belirtmem gerekir. Çünkü bu reformlar çok radikal bulunmuştur. Hatta bu nedenle bir muhalefet oluşmuştur. Yani terakkiperver fırka bu kadar hızlı gitmeyelim anlamına gelen bir siyasi tavır içerisinde olmuştur. Mesela hilafetin kaldırılması çok büyük bir sorun yaratmıştır o tarihlerde. Hilafet bir noktada Türkiye'nin İslam dünyasındaki etkin konumunu simgeleyen bir kurum olarak ele alınmakta. O nedenle de kaldırılması konusunda çok geniş bir muhalefet vardır. Ama birçok reformda Atatürk yalnız kalmasına karşın özellikle karizmatik kimliği sayesinde bu reformları gerçekleştirmiştir. Medeni Kanun'u ele alın. Medeni Kanun 1926. Siz Medeni Kanun'u o tarihlerde bir referanduma tabi tutsanız, yani halka sorsanız Medeni Kanun'daki gelişmeleri, aslında %5'lik bir evet bile alamazsınız. Yani o denli Medeni Kanun radikal içerikli bir kanundur. Harf devrimini ele alın. Harf devriminde Atatürk'ün en yakınları diyeyim, yani bir fiil cumhuriyeti kuran kadrolar bile, hele entelektüel karşıdırlar, Köprülü filan karşıdır harf devrimine. Kazım Karabekir karşıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli kararlar bunlar, bu kararları almak. Ama dediğim gibi Atatürk'ün bu o tarihlerdeki karizmatik liderliği her şeye rağmen bu kararların alınmasına olanak sağlamıştır diyebilirim. Yani Atatürk'ün otokrat diyoruz, Atatürk'ün o tarihlerde demokrat olup olmadığını sorguluyoruz. Ama bütün bu reformlar aslında Türkiye'de demokrasinin yolunun taşlarının döşenmesi anlamına gelir. Bunu da unutmamak gerekir. Yani biz kadınlar konusunda senin ağzından aldın lafı, yani oradaki gelişmeler çok önemlidir. Medeni Kanun'daki gelişme çok önemlidir. Kadınlara seçme seçilme hakkının tanınması çok önemlidir. Kadınlara
bu kadar erken olabildi? Bunu soracaktım aslında. Yani bugünün yine dertlerinden biri hala bir eşitliğin sağlanamıyor olması toplumsal hayatta. O yüzden hem onunla ilgili plan ve tahayyül neydi, hem de nasıl bu kadar erken böyle bir seçme seçilme hakkı verilebildi ya da kadınlar kazanabildiler, öyle söyleyeyim.
Yani işin başından beri Şükran, büyük bir muhalefet var bu kadın sorununa yönelik olarak. Mesela Türkiye'de kadın eşitliğini biz, yani musavatı tamme diye nitelendirilen anlayış aslında ikinci meşrutiyetten beri gündemdedir. Kadın örgütlerimiz var, kurulan yayın organlarımız var, kadınlara yönelik yayın organlarımız var. Ama özellikle bizim kadınımızın görünür olması Can Harbi yıllarında, Birinci Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşti. Bu da iş gücünün erkeklerin özellikle cepheye gitmesi sonucunda geri planda iş gücü açığının kadınlarla kapatılma gereği duyulmuştur. Yani bu aslında bizdeki dolaylı bir şekilde kadın hareketinin de ivmelenmesine olanak vermiş bir süreçtir. Ama asıl radikal kararlar 1920'li yıllarda atılmıştır. Ve medeni kanun bu bağlamda çok önemlidir. Çok büyük bir muhalefet olmuştur o tarihlerde. Yani en seçkin hukukçular bile olsa olsa işte İslam'daki 4 kadın eşlilik ilkesini bir noktada işte daha aza indirelim, 2'ye indirelim gibi bir takım görüşler serdetmişlerdir. Yani ve bunların hepsine karşı direnmiştir Atatürk o tarihlerde 1924'ten itibaren, çünkü bir aile hukuku mevzuatı hazırlanmaktadır. Ve bu mevzuat son aşamada Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda İsviçre Medeni Kanunu'ndaki şekliyle kabul edilmiştir. Ve tek eşlilik ilkesi benimsenmiştir. Her türlü evlilik boşanmanın medeni kanun gereğince belediye nikahı olarak veyahut hakimler önünde boşanma, bütün bunlar aslında belirttiğim gibi medeni kanun sayesinde gerçekleşmiştir. Ama vurguladığım gibi bunların esin kaynağı aslında ilginçtir. Bir gene Fransız hukukçusundan kaynaklanmakta. 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir hukuk kitabını Türkçe'ye çevirtir. Bu kitap Hukuku Esasiye adını taşıyan, yani Anayasa Hukuku kitabını adını taşıyan Léon Duguay adlı bir Fransız hukukçusunun kitabıdır. Çok ünlü bir kişidir Léon Duguay ve bu iki cilt olarak Türkiye'de ilk defa bir yabancı anayasa kitabı Türkçe'ye çevrilmiş olur. İşte bu anayasa kitabında kadın erkek eşitliği çok önemli bir bölüm olarak yer almakta. Ve devamlı daha sonraki konuşmalarda, Afet Hanım'ın özellikle konuşmalarında devamlı bu kitaba gönderme yapılır. Belirttiğim gibi bütün bu kitaplar Léon Duguay hukuk alanında veya Charles Gide iktisat alanında veya Saint-Yobos tarih alanında, bütün bu Dürkheim'i ele alın, Türkiye'deki sosyolojik düşüncede bütün bunlar aslında 3. Cumhuriyet Fransa'sının entelektüel birikimidir. Bunlar Türkiye'ye gelmiştir. Çevirilerini bir şekilde biz yapmışız bu kitapların ve bunlar bizim yolumuzu aydınlatmıştır. Kısacası 3. Cumhuriyet Fransa'sının laiklik anlayışı, dayanışma anlayışı, o zamanki terimle tesanüt ya da dayanışma, solidarite kavramları bizim daha sonraki gelişmelerimizde de yol gösterici olmuştur. Nitekim ben kitabımda değişik bilim alanlarını ayrı ayrı ele aldım. İlk 3 bölümü hukuka ayırdım. Özellikle şer'i hukuktan nizami hukuka geçiş, yani laik hukuka geçişin evrelerini anlatma gereğini duydum. Özgürlükler konusunda nasıl bir birikim geldiğini ta Jöntürklerden itibaren 19. yüzyıldan itibaren buna ele aldım. İkinci bölümde sosyolojik düşüncenin evrimi bir şekilde yönlendirici oldu bize. Çünkü sosyolojinin şu açıdan önemi vardı. Bir ulus devlet inşa edebilmek için ona bir model oluşturmak gerekiyordu. Bu da Dürkheimyen bir model olarak karşımıza çıktı. Bunun inşasında da hepimizin bildiği gibi Ziya Gökalp'in çok önemli bir rolü oldu. Keza daha sonra ekonomi bölümüyle ilgili olarak Türkiye'deki çevrilen ekonomi kitaplarına bakıyorum ben. Orada özellikle bizim Cumhuriyet'in erken döneminde kooperatifçiliğin esin kaynağı Charles Gide diyebildiğimiz bir iktisatçı, Fransız iktisatçısı. Bu bizi devletçiliğe de götürüyordu. 1930'lu yılların devletçiliğine de bir şekilde açılım sağlıyordu. Hukuk alanında da demin belirttiğim Charles Gide'di. Yani gördüğün gibi veya aynı zamanda tarihçilikte de bir ulusal tarih anlayışının oluştuğunu görüyoruz ikinci meşrutiyet yıllarında. Ve Saint-Yobos adlı bir Fransız tarihçisinin kitapları o tarihlerde Ali Reşat tarafından düzenli bir şekilde Türkçe'ye çevrildi ve bizim ders kitaplarımız en azından 30'lu yıllara kadar bu anlayış içerisinde oluşturuldu. 30'lu yıllardan sonraki ders kitaplarımız ise demin belirttiğim H.G. Wells'in dünya tarihi çizgisinde bir şekilde antropolojiye, yani tarihimizi çok daha erken dönemlere alan, yani İslam öncesine alan, yani Neolitik döneme kadar, hatta Paleolitik döneme kadar, çok eski dönemlere kadar uzandıran bir tarih tezi olarak gündeme geldi. Bu da tabii bizim Batı'ya karşı olan diyelim bir söylemimiz olarak ortaya çıktı. Çünkü Batı, her ne kadar biz milli mücadelede Batı'ya karşı bir zafer kazanmışsak da Batı'nın Türkiye'ye olan görüşü de değişiklik olmamıştı. Yani Türkiye'deki insanları bir ölçüde ikinci cins insanlar gibi, yani sarı ırk diyorlardı, Moğol diyorlardı, bu tür bir takım terimlerle ifade ediyorlardı. O nedenle Atatürk bir şekilde antropolojiye yönelme gereği duydu.
Ve yani, bahsettiğiniz tarih anlayışıyla birlikte aslında bu dini temelli eğitimden de uzaklaşıp çok daha seküler bir eğitime geçiş tabii var. Laiklik tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'le başlamış değil bu topraklarda ama buradaki duruşu da çok açık ve net gösteren adımlar.
Şimdi Şükran, şuna görüyoruz. Biz neredeyse Cumhuriyet'e kadar tarih kitaplarımıza baktığımız vakit ilk çağ tarihi Adem Havva'dan başlıyor. Yani bir noktada Nuh Peygamber'den başlıyor. Yani bu denli dinsel bir söylem tarih kitaplarının ilk çağını oluşturuyor. İşte bunu sorgulayan antropoloji oldu. Zaten tarihte de antropoloji ile kilisenin çatışmakta olduğunu görüyoruz. Daha 19. yüzyılda işte ilk antropologlar, Broca filan, bütün bunlar aslında büyük ölçüde Avrupa'da da dini çevrelerce yargılanan antropologlar. Biz bir şekilde antropolojiyi kendi laiklik anlayışımızın şekillenmesinde bir araç olarak kullandık. Tabii burada romantik bir söylem yok mu? Evet, var. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Ama bir noktada işlevselleştirme çabası içerisindeyiz biz antropolojiyi. Ve bütün o tarihlerden itibaren ders kitaplarımız büyük ölçüde Darwinian bir espride oluşmaya başladı. Yani 1930'lu yılların ders kitaplarına baktığımız vakit hayat zinciri kavramının oluştuğunu görürüz. Yani insanların nasıl tek hücreli bir olgudan yola çıkarak bugünkü yapılanmasını zaman içerisinde aldığını görüyoruz. Yani bunlar ilkokul kitaplarında bile bu şekilde konmuş durumda. Ama bunlar ne sayede gerçekleşiyor?
Biz de hatırlamalıyız bu noktada sanırım.
Efendim?
Bugün müfredattan çıkarılmaya
çalışan... Tabii ama bugünden önce Şükran, şunu söyleyeyim. Bu büyük ölçüde Atatürk'ün iradesi sonucu gündemdeydi. Çünkü 1939 yılında müfredattan çıkartıldı. Yani Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra bütün bu Darwinian espri ders kitaplarından çıkarıldı. Anlatabiliyor muyum? Yani çok istisnai bir dönem 1930'lu yıllar. O yüzden sosyal devrim diye nitelendirebileceğimiz bir dönemi ifade ediyor 1930'lu yıllar. Her yönüyle böyle. Yani sırf antropoloji veya tarih kitapları değil, mantık kitaplarına bak, biyoloji kitaplarına bak, o tarihlerdeki kitaplara. Yani Türk eğitiminde çok büyük bir devrimin yaşandığı bir evredir. Görselliğiyle de, yani o tarihlerin ders kitaplarına bakın, hakikaten bugünkü kitaplarla rahatlıkla, yani görünüş açısından boy ölçülecek kitaplardır. Yani ciltli kitaplardır, kuşe kağıda basılmıştır, renkli sayfaları vardır. Anlatabiliyor muyum? Zaten tek tip kitaplardır bunlar. Yani her, hatta yazarı da belli değildir. Yazarsızdır bu kitaplar. Yani kolektif bir ürün olarak ortaya çıkmış ders kitapları diyebiliriz. Tabii 30'lu yıllar. Buyur.
Bu kitaplık size ne düşündürdü, bunu merak ediyorum. Şimdi siz anlatırken şunu söylüyorsunuz. Bu tip reformları yaparken Atatürk yalnızdı. İşte Darwinizmle ilgili kitaplara girenler Atatürk'ün iradesiyle olmuş şeyler diyorsunuz. Buradan biraz eşitlik, özgürlük anlayışında soracağım ama buna geçmeden, yani bunlar, bütün bu konular bir kişi için çok kapsamlı ve çok fazla değil mi? Bu kitaplık sizi inceledikçe şaşırttı mı mesela? Görünce şaşırdığınız ne oldu?
Çok şaşırdım, çok şaşırdım. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bu kitaplık, ben aynı zamanda bir bibliofilim. Yani kitap konusunda birikimi olan bir insanım. Ve bu kitaplığı gördüğüm vakit çok tanıdık geldi bana. Neden tanıdık geldi onu söyleyeyim. Bir kere bu kitaplık frankofon bir kitaplık. Yani Fransızca ağırlıklı bir kitaplık. Benim de eğitimim frankofon bir eğitimdir. Yani 8 sene orta lise hazırlıkta okudum. O nedenle kitapları, bir takım oradaki kitapları ben lise yıllarımda elden geçirmiş bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Yani o denli tanıdık bir çevre olarak karşıma çıktı kitaplar. Ve şunu gördüm aslında. Bu kitaplar aslında sırf Atatürk'ün kendi inisiyatifiyle gelmiyor Türkiye'ye. Sofrası çok önemli Atatürk'ün. Yani o sofra bir entelektüel ortam. Yani o sofrada Türkiye'nin en seçkin entelektüelleri yer alıyor. Yani Yusuf Akçura gibi, Sadri Maksudi gibi, Ahmet Cevat gibi, bütün bu insanlar aslında çok birikimli insanlar. Ya bilmem Rusya jimnazyumunda okumuşlar, Paris'e gitmişler, orada birikim elde etmişler. Bu insanların katkıları çok büyük zaten. Atatürk zaten bütün bu kitapları kendisi bir fiil okumuş da olmuyor. Kimi kez bu kişilere veriyor, bu kişilere okutuyor. Daha sonra onların görüşlerini alıyor. Yani Atatürk'ün sofrası aslında son derece velut bir entelektüel ortam diyebilirim. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Atatürk'ün kendisi de zaten büyük bir okuma tutkunu olduğunu söyleyebiliriz. Yani sabahlara kadar gözleri çan kanağına dönüşünceye kadar kitap okudukları anılarından, özellikle çevresindeki kişilerden öğreniyoruz. Yani Atatürk'ün okuma pratiği de çok derin. Yani hakikaten çünkü zaten uyku problemi olan bir liderimiz Atatürk. Yani öyle kolay kolay okuyan, uyuyan bir insan değil. Hatta bir takım nöbet defterlerine baktığımız vakit sabah saat 8'de yatıyor, öğleden sonra kalkıyor filan kimi kez. Yani bu denli kitaplarla haşır neşir olan bir kişi. Zaten Çankaya kitapta yeni bir mekan inşa edilirken de kitaplığın çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Yani mimari bağlamında öyle bir ortamın olduğunu görüyoruz. Yani Atatürk'ün gerçekten son 10 yılı bence çok değerli bir 10 yıl. Yani göz ardı edilmemesi gereken bir 10 yıl ve Türkiye'deki 30'lu yıllardaki büyük reformların, ki biz şimdi burada işte biraz tarihten söz ediyoruz, antropolojiden söz ediyoruz ama sanat etkinlikleri bakımından bakarsak, üniversiteler yapıdan söz edersek, yani Türkiye'nin gerçek çağdaş üniversite yapılanması 30'lu yıllarda oldu. Yani her şeyden evvel 1933'te Darülfünun'dan İstanbul Üniversitesi'ne geçildi. Yepyeni bir üniversiteler yapı söz konusu oldu. Ankara'da çok önemli bir kuruluş, Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Ondan evvel Hukuk Mektebi kurulmuştu. Keza konservatuvar Ankara'da kuruldu. Yani bütün bu alanlarda 30'lu yılların çok önemli bir dinamiği olduğunu söylememiz mümkün. Ve o tarihlerde işte Türkiye'de bence kitabın en sonunda onu belirtmek gereği duyuyorum, hümanist bir anlayışın da oluşmakta olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye dendiği vakit artık sırf bir soydan söz edilmiyor. Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıklar da bizim mirasımız, bizim geçmişimiz olarak alınmaya başlanıyor. O nedenle o tarihlerde bütün bu kazılar, arkeolojinin, Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği arkeologlar Cumhuriyet'le birlikte geri dönmüş oluyorlar. Birdenbire biz kazılara ağırlık veriyoruz ve Anadolu uygarlıklarını ortaya çıkartıyoruz. Zaten kongrelerde de baktığımızda bunu görüyoruz. 1937'de ikinci tarih kongresinde uluslararası alanda çok ünlü bir takım kişilerin Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Ve bu kongrede de bütün bu reformlar tescil ediliyor. Yani büyük bir övgüyle söz ediliyor. Bunu belirtmem gerekir.
Anlayışına ilişkin bir soruyla biraz konuyu değiştireceğim. Yine başlarda bahsettiğimiz bu kapsamlı reformlarda bir parça yalnız kalıştan ve Atatürk'ün iradesiyle olduğundan söz ediyoruz. Zaten uygulamaları hepimiz bir parça biliyoruz. İlk aklıma gelen örnek şimdi ikili seçim sistemi. Yani okuduğunuz, gördüğünüz Atatürk'ün o düşünce dünyasındaki eşitlik anlayışı size ne söylüyor?
Şimdi tabii genel olarak şunu belirtmek gerekir. Hakimiyet-i Milliye'nin özü eşitlik üzerine kuruludur. Yani bunu hatta şöyle derler. Montesquieu'de özgürlük varken Jean-Jacques Rousseau'da eşitlik vardır derler. Nitekim kitabın içinde de Yavuz Abadan'dan söz ettiğim vakit bu ikilemi gündeme getirme çabası içerisindeyim. Ve her anayasada aslında bu iki unsur vardır ama bunların ağırlıkları farklıdır şeklinde ifadesini bulmuştur. Gerçekten Türkiye'de aslında eşit bir toplum oluşturma çabası Cumhuriyet'le birlikte gündeme gelmiştir. Bir de şunu belirtmem gerekir. Biz genellikle demokrasi konusunda bir takım soru işaretleri ile karşılaşıyoruz bu Cumhuriyet'in erken döneminde. Ama bizim bugün büyük ölçüde demokrasi diye nitelendirdiğimiz yapılanma aslında siyasi demokrasidir. Ve büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrası giderek dünya literatüründe yer etmiştir. Yani Anglo-Sakson dünyasından bir ölçüde tevarüz eden bir anlayıştır. Oysa bizim tek parti dönemindeki yapılanmamız büyük ölçüde kıta Avrupası ağırlıklıdır. Ve bizim o tarihlerdeki kadrolarımız diyelim, eğitim kadroları büyük ölçüde Avrupa'da eğitim görmüşlerdir. Yani Fransa'da görmüşlerdir, Almanya'da, İsviçre'de. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların aslında bunlara baktığımız vakit bunların belirttiği aslında husus bu sürecin de demokratik bir süreç olduğu doğrultusundadır. Nitekim kitabın sonuna ben Duverger'i koyma gereği duydum. Maurice Duverger'in tek parti rejimi üzerine yapmış olduğu analizini koyma gereği duydum. Ve Duverger, Cumhuriyet'in tek partisinin Almanya'daki ya da İtalya'daki tek partiden çok farklı olduğunu, Türkiye'deki tek parti rejiminin giderek çoğulcu bir yapılanmaya doğru bizi yönlendirdiği hususudur. Bu çift dereceli seçime gelince Şükran, bunu Atatürk aslında ele almıştır ve şunu diyor bize açıkçası, ben kitabıma da koydum bunu. Okur yazarlığın bu denli düşük olduğu bir coğrafyada, yani ben %5 diyorum, %2 diyen bile var. Çünkü biliyoruz biz bu uzun savaş yılları sonucunda, yani işte biliyoruz Balkan Harbi ardından, Cihan Harbi ardından milli mücadele Türkiye'de büyük bir nüfus kıyımı olmuştur. Yani Türkiye 18 milyon civarında bir nüfustan 13 milyona falan düşmüştür. Ve bununla savaşta yitirdiklerinizin önemli bir kısmı da toplumunuzun okur yazar kesimidir. O yüzden Cumhuriyet'in devraldığı okur yazarlık oranı son derece düşüktür. Cumhuriyet'in devraldığı yaşam umudu diye nitelendirdiğimiz, yani ortalama yaşama süreleri 30 yaşın altındadır. Çocuk ölüm oranlarının %80, %90'a vardığını görüyoruz. Yani bu denli yoksul bir ülkeyle yola çıkıyoruz. Atatürk diyor ki, yani bu denli düşük bir okuryazarlığın olduğu ve nüfusun çok büyük bir kısmının kırsal kesimde yaşadığı ve köyünden bir kilometre ötesini bilmediği bir evrede hurafenin hakim olduğu bir evrede bizim genel seçim yaparak, tek dereceli seçim yaparak bir sonuca varmamız olanaksızdır diyor. Bu nedenle biz bir süre çift dereceli seçimle ülkeyi yönetmek durumunda kalacağız diyor. Ve nitekim 46'ya kadar da biz çift dereceli seçim uygulamışızdır. Ama şunu da unutmamak gerekir. Seçmeni seçim sandığına götürmek bile demokrasi yolunda önemli bir adımdır. Yani oy atmayı öğretmeniz bile çok önemli bir adımdır. Kadınların seçme seçilme hakkı almaları gene bu alanda çok önemli bir adımdır. Yeni harflerle birlikte okur yazarlığı teşvik etmeniz, geniş bir kesime ulaştırmanız demokrasi yolunda önemli bir adımdır. Yani bu faktörler olmadan bizim bir şekilde Batı örneklerini gördüğümüz demokrasiyi ihdas etmemizin olanaksızlığını gündeme getirmiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Vaktimiz azaldı. En başından beri en çok merak ettiğim soruyu sormak istiyorum. Kitabınızın başlığını okuduğumda da, yani kurucu felsefenin evrimini düşündüğümde, ilk zamanki tahayyüllerden bu zamana kadar ne oldu, ne değişti, bunu merak ediyorum. Sizin bunu nasıl okuduğunuzu. Yani yaklaşık 100 yıllık bir süreç, ama bu kısa yayında bile konuştuğumuz üzere işte laiklik anlayışından bahsediyoruz ve tek başına da olsa halifeliği kaldırmaya çalışmış ve kaldırmış bir lider ve bugün halifeliği tartışıyoruz. Kadınlara çok erken sayılabilecek bir dönemde seçme seçilme hakkının verilmesinden bugün İstanbul Sözleşmesi'ni ciddi şekilde tartışıyoruz. Siz bu devrimlerin ve bu tahayyülün ne kadar başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?
Şimdi Şükran, sen daha çok bardağın boş tarafından söz ediyorsun bana. Yani aslında bence Cumhuriyet'in erken evresinin uzantılarıyla ele aldığımız vakit önemli bir başarıdır son kertede. Eksiler yok mu? Var tabii. Onları ayrıca tartışabiliriz bir takım. Geri dönüşler olmadı mı? İşte ne bileyim, güneş dil teorisi gibi bir takım alanlardan geri dönüldü filan. Ama şunu biliyoruz mesela, bütün güneş dil teorisinden, daha doğrusu dil alanındaki reformlardan söz edeyim sana. Bugün bizim kullandığımız Türkçe 1930'larda inşa edilmiş bir Türkçedir. Bundan emin olabilirsin. Yani bugün bizim dilimizdeki Arapça ve Farsça sözcüklerin sayısı önemli ölçüde azalmıştır. Bunlar %65-70'ti oranındaydı 1930'ların başında. Biz büyük ölçüde bir dil devrimi gerçekleştirerek bunun oranlarını büyük ölçüde aşağı çektik ve bugün artık çok daha anlaşılır ve terimlerin, bilimsel terimlerin oturduğu bir dile sahibiz. Yani bunları biz hor göremeyiz açıkçası. Bütün bu reformlar aslında, kadını gündeme getiriyorsun. Bugün Türkiye'de bugünün kadınıyla 1910'ların 20'lerin kadını arasında çok büyük bir fark var.
Ben aslında çalışmadım. Yani bir şekilde aynı tartışmalara devam ediyoruz ama bunları yine de başarılı tabii ki görüyor olabiliriz. Ama mesela kitabınızın çok önemli bir kısmını hukuk başlığıyla veriyorsunuz ve bugün çok ciddi hukuki tartışmalar yürütüyoruz. Çok temel bir tahayyülken ülkeyle ilgili, bu bizim için büyük bir birçok insan için ülkedeki soru işareti oluyor. Yani bu gelinen noktayı normal karşılıyor olmanızı da bekliyorum açıkçası. Yani çizgiyi nasıl görüyorsunuz?
Şimdi tabii şunu söylemekte yarar var. Türkiye 1946'dan sonra çok partili rejime geçti. Ama demokrasinin ihdası gerçekten sorunlu bir evrelerden geçerek bugünlere vardı. Ve özellikle de popülizm diye nitelendirdiğimiz bir anlayış aslında siyasi iktidarların elini kolunu bağladı. Yani bir noktada oy kaygısıyla Türkiye'de yapılması gereken reformlar sürekli ertelendi, gerçekleştirilemedi. Ama şunu da belirteyim Şükran, Türkiye aslında bizim göz ardı ettiğimiz çok farklı bir devrim daha geçirdi. Bu da demografik devrimdir, yani nüfus devrimidir. Bu tabii çok büyük sorunları da beraberinde getirdi. Yani Türkiye'yi biz inşa etmeye başladığımız vakit 13 milyon civarında bir nüfusumuz vardı. Bugün 80 diyoruz, 82-83 diyoruz, bu noktaya varmış durumdayız. Biz çok geç bir nüfus devrimi yaşadık. İngiltere falan bunları çok erken yaşadı ve çok daha zamana yayarak yaşadı. Biz maalesef çok hızlı bir şekilde nüfus açısından büyüdük. Çok hızlı bir şekilde kentleştik ama kentlileşemedik. Yani anlıyor muyum? Yani bu kentleşmenin o denli hızlı bir şekilde büyümüş olması, ki bunun faturaları işte günümüzde, daha geçen hafta İzmir'de çıktı faturası. Bunun sorunları aslında biz bir noktada bu mamut bir çok hızlı büyüyen bir nüfusun ve kentleşmenin sorunlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Bu nedenle de demokrasimiz aslında bir kentli demokrasi olamıyor. Hala biz taşra kültürünü kentlere taşıyarak orada demokrasiyi ihdas etme çabası içerisinde oluyoruz. Bu da popülizme ortam sağlıyor ve Türkiye bir
hocam,
ölçüde...
Hocam, edersiniz ben koptum. Rica etsem İzmir'de diye anlatmaya başlamıştınız ya, beni duyuyor musunuz şimdi?
Tabii tabii. Şimdi yani bu nüfusun bu denli hızlı büyümesi, kentleşmesi ve bir ölçüde bizim beklenmedik sorunlarla karşıya kalmamıza neden oluyor. Bunu vurgulama çabası içerisindeyim. Yani İzmir depremi de bize bunu gösterdi. Yani biz bu denli hızlı kentleşmenin faturasını da çok ağır öder duruma geliyoruz. Bu aynı zamanda kent kültürünü de büyük ölçüde hızlı kentleşme yozlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de kentlerde çok daha popülist bir takım gelişmeleri gözlemlemek durumunda kalabiliyoruz. Siyasetimizin en büyük açmazlarından biri bu diye düşünüyorum. Çünkü son kertede demokrasi aslında kent soylularının, ya soylusu dediğimiz, yani eski işte burjuvazi denilen bir kesimin, orta sınıf dediğimiz kesimin bir rejimidir. Bu rejimi ihdas etmek için de kentte yerleşik olmak gerekir. Kent kültürünü özümlemek gerekir. Biz maalesef henüz daha bu kent kültürünü özümlemiş durumda değiliz. Bu nedenle de bütün bu reformlar, Cumhuriyet'in ilk başlangıcında gündeme gelen reformların kimi kez sulandırıldığını görebiliyoruz. Bu konuda bir takım açmazlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Bir de tabii Şükran, şunu da belirteyim. Türkiye artık yalnız başına bir ülke değil. Sınırlarının ötesi, daha doğrusu sınırlarımız son derece geçirgen bir ülke. O nedenle biz sırf içerideki gelişmelerden etkilenmiyoruz. Sınırlarımızın ötesindeki gelişmelerden de yoğun bir şekilde etkileniyoruz. Bütün bu faktörleri daha global bir açıdan ele almamız gerekiyor. Ve Türkiye'nin geleceğini aslında salt iç dinamiklerle değil, dış dinamiklerle birlikte inşa etmek durumundayız. İşte bu açıdan aslında Atatürk döneminin şu şansı vardı. İki Dünya Savaşı arası evreyi biz tarihçiler genellikle küresizleşen bir evre olarak ele alırız. Yani küreselleşen değil, küresizleşen bir evre olarak ele alırız. Ve Türkiye içine kapanarak çok önemli bir yol kat etti iki Dünya Savaşı arasında. Her yönüyle, yani Türkiye o sayede bir ekonomi inşa edebildi 1930'lu yıllarda. O sayede biz İkinci Dünya Savaşı'nda dışa muhtaç olmadan kendi yağımızla kavrulabilir bir duruma geldik. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dışa açılan bir ekonomik yapıyla birlikte aslında faktörler, şartlar son derece değişti. O yüzden benim bu inşa ettiğim kurucu felsefenin omurgası aslında bu iki dünya savaşı arasındaki yapılanmayla çok yakından bağlantılıdır diyebilirim açıkça.
Evet, çok az vaktimiz kaldı ama çok çok kısa bir cevap rica ediyorum bu soru için. Bu Bilim Akademisi ile birlikte hazırladığımız bir bilim programı ve sizin yaptığınız çalışma gerçekten şaşırtıcı derecede kapsamlı. Gözünüzü hiç korkutan bir çalışma oldu mu bu? Ya bir tarihçi için çok zor olmadı bu kadar uzun vadeli böyle bir çalışma yürütmek. Bu konuda da kısa bir yorumunuzu alayım sonra kapatalım.
Yani bu konuda uzun zamandır ben bir hazırlık içerisindeydim Şükran. Tabii Atatürk üzerine kitap yazmak cesaret işi. Ve o nedenle de bu kitap aslında 3 kez editörden geri döndü. Her seferinde geri aldım ve bir takım düzeltiler yapma gereği duydum. Hassas bir konu Atatürk'le ilgili kitap yazımı. Ama ben son derece bu kitaptan memnun kaldım, onu söyleyebilirim. Çünkü çok olumlu dönüşler alıyorum geriye. Hemen hemen her bilim alanında bunu görebiliyorum. Özellikle hukuk alanındaki o ilk 3 bölümüm birçok hukukçuyu, özellikle hukuk tarihiyle ilgilenen kişileri uyarmış durumda. Bundan da çok memnunum. Literatüre bir katkı olduğunu söyleyebilirim. Ve bu bir ölçüde benim kendi birikimimle de çok yakından ilgili. Çok değerli bir meslektaşım, isim vermeyeyim şimdi size ama Bilim Akademisi'nden bir arkadaşım şunu yazdı bana okuduktan sonra, çok beğendiğini söyledi kitabın ve bu kitabı senden başkası yazamaz dedi. Yazamazdı dedi. Hakikaten şimdi, çünkü bir taraftan çok iyi bir Fransızcanız olacak, eski Türkçe bileceksiniz, bibliofil olacaksınız. Antonio, bütün bu faktörlerin birlikteliğinde ortaya çıkmış bir kitap. O açıdan da kendi potansiyelimi en iyi şekilde değerlendirdiğim kanısındayım. O açıdan da çok memnunum.
Elinize sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Hem bu yayına katıldığınız için hem de bizlerin de okuması için böyle bir kitap ortaya çıkardığınız için. Çok sağ olun hocam.
Ben sizlere çok teşekkür ederim. Ya bu vesileyle daha geniş bir kesime ulaşacaktır. Zaten çok iyi bir tiraj almış bir kitap ama ne kadar geniş kesim Atatürk'ü anlamak için bu kitabı okursa o kadar iyi diye düşünüyorum. Çok sağ ol, var ol.
Siz de sağ olun. Meraklısına Bilim'de bu hafta çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Profesör Doktor Zafer Toprak'ı ağırladık. Zafer Hoca'yla Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi başlıklı kitabını konuştuk. Cumhuriyet'in kuruluşunun arkasında yatan düşünce dünyasını anlamaya çalıştık. Zafer Hoca'nın Çankaya Kitaplığı'na yaptığı uzun vadeli bu titiz çalışmayı dinledik. Çok keyifliydi. Umuyoruz ki bu kitapta, bu yayında konuyu merak eden birçok insana ulaşır. Meraklısına Bilim'den bu haftalık bu kadar. Herkese iyi akşamlar.